Genç Radyo. Genç Radyo'dan merhaba. Geleceğin İletişimcileri yarışmasında işitsel alanda dereceye giren öğrencileri, mezunları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta konuklarımız Eskişehir'den podcast alanında birincilik ödülü aldılar ve programımıza hoş geldiler.
Hoş bulduk. Merhaba, ben Şüheda.
Merhaba, ben İrem.
Şüheda, ad soyad ve nerede okuyorsun, hangi bölümdesin, mezun musun, neler yapıyorsun? Kısaca bize kendini tanıtır mısın?
Tabii, ben Şüheda Buse Çimen, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi gazetecilik bölümünü bu yıl tamamladım. Ben aynı zamanda Radyo A'da radyo yayıncısıyım, üniversitemizin radyosunda. Radyoyla ve seslendirmeyle sunuculukla ilgileniyorum diyebilirim.
İrem?
Merhaba, ben İrem Zirek. Buse'yle aynı bölümde okuyoruz zaten. Ben de gazetecilik mezunuyum. Böyle.
Mezunsunuz. Peki okulun radyosu dışında başka bir yerde iş bulma şansınız oldu mu? Staj yapabildiniz mi? Ve şu anda iş mi arıyorsunuz?
Şu an iş arıyoruz.
Evet, iş arıyoruz. Şöyle oldu. Daha önce bir çalışma deneyimimiz oldu. Ben üniversitemizin TV yapım merkezinde çalışmıştım. Ama onun haricinde böyle tam zamanlı farklı bir şekilde artık mezun olarak mezun kimliğiyle çalışma şansımız olmadı maalesef.
Evet. Ben de fakültede öğrenci işçi olarak çalışmıştım. Fakültenin afişleri olsun.
Öğrenci işçi nedir? Onu bir açıklayalım.
Öğrenci işçi 15 saat çalışıyorsunuz haftalık. Bir öğrenciye yardım amaçlı aslında. Ben de orada çalışmıştım. Afiş yapıyordum. Videoları düzenliyordum. Genel olarak görsel tasarımları, fakültenin görsel tasarımları benden geçiyordu diyebilirim.
Alanınız podcast. Tam olarak radyo değil aslında. Dijital mecralarda yayınlanıyor ama işitsel unsurları ön planda, yani sese dayalı. Neden böyle bir alanı tercih ettiniz? Özellikle pandemi sonrası podcast'e yönelik ilgi mi etkiledi sizi?
Aslında şöyle oldu. Elbette özellikle pandemiden sonra dediğiniz gibi podcast'e bir yönelim herkeste olduğu gibi bizde de vardı. Dinlemeye daha çok yönelmiştik. Hani bir podcast üretmektense tüketmeyi tercih ediyorduk. Daha sonra bir ders için hocamız bizden bir içerik üretmemizi istedi. Biz de İrem'le ekip olduk ve acaba ne yapsak derken dedik ki podcast neden olmasın? Çünkü ben işin mikrofon önündeki kısmını seviyorum. İrem de mikrofon arkasındaki kurgu kısmından hoşlanıyor. Ve podcast dinlemeyi de seviyoruz. Ve bizim aslında podcast'i üretmeye karar vermemizin de şöyle de bir etkeni oldu. Podcast üretelim tamam ama nasıl bir podcast üretelim? O yüzden büyüdüğünde ne olduğunu ürettik ve bu aslında böyle bir kişinin bir şeyi uzun uzun anlattığı bir podcast'ten ziyade karşılıklı diyalogların olduğu daha böyle etkili bir podcast halinde ortaya çıktı.
Yarışmaya katılma fikri nereden doğdu?
Ya zaten okulda hocalarımız bizi çok yönlendiriyordu. İşte böyle bir yarışma var, bu yarışmalara katılın arkadaşlar, deneyim olur en azından diye. Biz de dedik ki tamam, madem bir iş yapıyoruz, yapabileceğimizin en iyisini yapalım. Hem dersimizden geçelim hem de yarışmaya gönderelim dedik ve gönderdik ve birinci olarak döndük.
Kaç bölüm hazırladınız podcast'ı?
Şu anda hali hazırda yayınlanmış 7 bölümümüz var.
Hepsinde büyüdüğünde ne oldun diyorsunuz, ne o soruyu diye soruyorsunuz. Evet. Kime soruyorsunuz?
Farklı meslek gruplarından insanlara önce çocukken ne olmak istediklerini soruyoruz. Çünkü bizim podcast'imiz evet kariyeri anlatan, kariyer odaklı, daha kariyer anlamında fayda sağlayacak bir içerik ama aynı zamanda biraz da hem eğlenceli olsun hem de konuklarımızın biraz daha kişisel bir temas yakalayalım aslında onlarla. O yüzden önce çocukken ne olmak istiyordun diye soruyoruz. Garip cevaplar alıyoruz genelde. Astronot olmak isteyen oluyor, çöpçü olmak isteyen oluyor. Daha sonrasında soruyoruz, peki büyüdüğünde ne oldun diyoruz ve üzerinde artık o meslek, hangi meslek dalıysa karşımızdaki kişi, o mesleğin bazen köşeye sıkıştırmacalı sorularıyla mesleği tanımaya çalışıyoruz.
Birazdan bu bölümlerden birini dinleteceğiz. Ödül aldı bu bölüm. Hatta birinci oldu. Büyüdüğünde ne oldu diye sordunuz. Kime sordunuz?
Biz oyuncu Süleyman Karahmet'e sorduk. Tabii oyuncu olduğunu söylemeden sorduk.
O zaman dinleyelim.
Merhaba, ben Şüheda. Çeşitli meslek dallarından insanlara mikrofon uzattığımız, meslekleri A'dan Z'ye konuştuğumuz podcast Büyüdüğünde Ne Oldun'a hoş geldiniz. Büyüdüğünde Ne Oldun podcastimizde farklı meslek gruplarından insanlara çocukken ne olmak istediklerini soruyor ve büyüdüklerinde ne olduklarını konuşuyoruz. Bugün yanımda Süleyman var. Kendisini daha yakından tanıyacağız ve mesleği üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin Süleyman.
Hoş bulduk, merhaba.
Konuk olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
İyi, güzel, yoğun ve koşturmacalı gidiyor. Sizin nasıl gidiyor?
Çok teşekkür ederim. Benim gayet iyi gidiyor. Bize biraz kendinden bahseder misin? Senin ağzından Süleyman'ı bir tanıyalım.
Süleyman Karahmet. Ben 1979 doğumluyum. Ankara doğumluyum. İzmir'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımı İzmir'de geçirdikten sonra Eskişehir'e geldim ve ortalama 25 yıldır da Eskişehir'de yaşıyorum. Bu şekilde şimdilik.
Çocukken ne olmak istiyordun?
Çocukken ben ne olmak istiyordum? Çöpçü olmak istiyordum. Bir ara berber olmak istiyordum. Doktor olmak istemiyordum. Mühendis olmak istiyordum. Çok fazla meslek vardı kafamda. Polis olmayı çok istiyordum. Değişik değişik, iki günde bir, üç günde bir değişik mesleklere hayal ediyordum, kafamda kuruyordum ve onlardan birini olmak istiyordum.
Peki bu kadar çok meslek hayali olan birinin ne olduğunu merak ediyorum açıkçası. Peki büyüdüğünde ne oldun?
Büyüdüğümde ne oldum? Ben aslında hepsine oldum. Karar veremedim bir türlü hangisine olacağıma. En istediğim oyuncu olayım. Böylelikle değişik karakterler, değişik hayatlar ve değişik meslekleri geçici süreyle yaşayabileyim, deneyimleyebileyim diye düşünerek bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Ben biraz açgözlülük yaptım herhalde. Hiçbirini seçemediğim için hepsi oldum.
Hepsi oldum.
Oyuncu oldum.
Çok güzelmiş. Peki oyuncu ne yapar?
Oyuncu ne yapar? Bu bir tartışmalı konudur. Oyuncu sanatçı mıdır, zanaatkar mıdır? Hala tartışırız. Bunun kesin bir cevabı yoktur aslında. Oyuncu ne yapar? Oyuncu bir rolü oynayan kişiye, daha havalı bir tabirle bir role hayat veren, bir rolü canlandıran kişiye oyuncu diyebiliriz biz. Baktığınız zaman biraz daha havalı olsun. Aslında kağıt üzerindeki mürekkep lekesine yazılı bir karakteri, bir metni ete kemiğe büründüren kişiye biz oyuncu diyebiliriz.
Sen nasıl oyuncu oldun peki?
Ben nasıl oyuncu oldum? Bu güzel edebiyat öğretmenleri sayesinde diyebiliriz. Yani tabii ki bütün öğretmenler hayatımıza çok güzel dokunuşlarda bulunuyorlar. Özellikle edebiyat öğretmenleri bu tür ilkokul, ortaokullarda, liselerde meraklıdır tiyatroya, faaliyetlere. Sağ olsun benim ortaokuldaki öğretmenimin bir oyun çıkartacağız, sen de oynamalısın demesi üzerine böyle bir deneyimleme şansım oldu oyunculuğu. Ortaokulumuzun İzmir'deki, ortaokulumuzun küçük girişindeki basamaklarında bir takma bıyıkla kötü avcıyı oynayarak meslek hayatıma, kariyerime başladım denilebilir. Ama ben sahneye çok uzak değildim açıkçası. Benim babam İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin baş makörüydü. O yüzden de benim çocukluğum aslında sahne arkasında geçti.
O sahne tozunu daha çocukken bir şekilde yutmuştun yani.
Evet, öncelikle pudra tozunu yuttum. Benim için çok büyülü bir dünyaydı. Hem sahne arkası hem babamın atölyesi. Orada hem oyunculara makyaj tasarımı hem de saç bıyık, takma, peruklar yapıyorlardı atölyede ve ben o atölyeye girdiğimdeki o pudra kokusuna aşıktım. Oradaki her yerdeki işte peruklar, takma bıyıklar, kostümleriyle gelen opera sanatçıları, onlara yapılan makyajlar. Sonra gezmeye indiğimde kulis arkası, baktığınız zaman sahnede devasa görünen dekorlar ve örnek veriyorum bir renkli saray dekoru arka tarafına geçtiğiniz zaman bildiğimiz tahta, onlar bir şeyle tutturulmuş. Ve bu iki dünyayı birden görmek, o iki dünya arasında geçiş yapmak galiba ilgimi çekiyordu. Aslında çocukluğumdan beri böyle bir mesleğe teşniydim denilebilir. Sonrasında da ortaokulda başlayan serüven ilerledi ve lisede ben karar vermiştim açıkçası.
Artık oyuncu olacağım dedin.
Evet evet, lisede konservatuar okuyacağım ve bu işi profesyonel olarak yapacağım cümlesini kurmuştum ve zaten bu cümleyi kurmamla birlikte başka kapılar açıldı, başka yollara yöneldim, gruplarla çalışmaya başladım, eğitim almaya başladım imkanlarım dahilinde. Sonrasında da şu an burada sohbet ediyoruz.
Şimdi biraz da oyuncu olmak üzerine konuşmak istiyorum. Yani oyuncu olmakla ilgili doğru bilinen bir yanlış var mı mesela?
var tabii ki. Oyuncu olmakla ilgili bence doğru bilinen en büyük yanlış şu, durmadan eğlendiğimiz düşünülüyor. Yani bakıldığı zaman çok eğlenceli sizin işiniz, harika, çok gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hayır, durmadan eğlenmiyoruz. Deli değiliz çünkü. Bu da bir meslek ve her meslek gibi bunun da zorlukları var. Amiyane tabir olacak, tırnak içinde doğum sancısına giriyorsunuz bir nevi her oyun çıkartma aşamasında. Stresi çok fazla çünkü sahne üzerinde ya da kamera önünde çok fazla etmen var baş etmeniz gereken. Yani sadece rolünüzü çıkartmıyorsunuz, aynı zamanda da teknik etmenler var. İşte doğru ışıkta duracaksınız, seste hata yapmayacaksınız, ezber yapacaksınız ve insan faktörü var. Karşınızda başka bir insan var, teknik ekip var. Hep birlikte yapılan bir iş olduğu için çok keyifli, gerçekten seven için. Yani ben çok mutluyum mesleğimden. Ama dediğim gibi, yani öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay ya da çok eğlenceli bir meslek değil.
Birçok faktörü çünkü aslında birlikte düşünmeniz gerekiyor oyunculukta. Ancak biz izlediğimizde yalnızca kameranın önünde tek bir figür görüyoruz. Ve rolüne bürünmüş birisini görüyoruz aslında sadece, ama o role nasıl girdiğini, etrafta kaç kişi olduğunu, ne gibi faktörler olduğunu, az önce sıraladığınız gibi ışık, ses, metin, bunları tabii biz maalesef göz ardı ediyoruz.
Ya tabii ki baktığınız zaman şöyle bir meslek düşünün ki her anında sınavdasınız aslında. Yani çok mesleğinizde doğru, evet. Hiçbir zaman o sınav kavramından kurtulamıyorsunuz. Prova yaparken de sınavdasınız, yönetmenin beklentileri var, rol arkadaşınız var ve rolü iyi çıkartmak zorundasınız. Ya da tiyatroda seyirci karşısında ya da çekimler sırasında her saniye bir sınavdasınız ve o sınavı başarmak zorundasınız. Yani hiçbir zaman şöyle bir duygu olamıyor çekim sırasında, tamam bu seferlik yapamadım, hadi böyle olsun, evet, gibi bir olay olmadığı için biraz da galiba bunun stresi var.
O zaman diğer bir soruma geçiyorum.
Lütfen.
Keşke mesleğimde olmasa dediğin şey ne?
Mesleğime dair.
Oyunculuğa dair, evet.
Şöyle söyleyeyim. Keşke biraz önce işin seyirci, izleyen tarafıyla ilgili söylediğim cümle. Yani evet, dışarıdan bu kadar eğlenceli bir iş değil. Biraz da kendi içimize çevirirsek kameraları diyeyim. Oyuncuların da genel olarak bunun aslında bir meslek olduğunu daha fazla idrak etmesini isterdim. Yani baktığınız zaman bu bir meslek ve bunun kuralları var ve biz o kurallar çerçevesinde çalışmamız gerekiyor. Bazen biz oyuncular, kendimi de katıyorum tabii ki, o kurallar yokmuş gibi davranabiliyoruz. Her şeyi esnetebileceğimizi düşünüyoruz. Biraz disiplin kısmı ile ilgili sorunlar yaşanabiliyor diyeyim, camiamı da küstürmeden.
O zaman sıradaki soruma geçiyorum. Artık biraz daha kişisel sorularımı sormak istiyorum.
Buyurun.
Sette çalışırken başına gelen en talihsiz olay neydi?
Sette çalışırken setlerin çok zorlukları oluyor. Şöyle söyleyeyim, bir setten örnek vereyim. Bir çekim sırasında bayağı dağ bayır, şehirden çok uzak bir noktada çekim yaparken oyun esnasında iki parmağım kırıldı elimde ve biraz hararetli ve hareketli bir sahneydi açıkçası. İşte itme kalkma, birilerini ayırma, kavgalı böyle yoğun bir sahnede bir kaza oldu ve iki parmağım kırıldı. Fakat bizde şöyle bir şey vardır. Başka bir zorluğu da şudur, özellikle çekimin, bölümün yetişmesi gerekir. Ve o yüzden de aslında set çalışanları gece gündüz çalışırlar. Oyuncular da aynı şekilde, ama set çalışanlarının emeği çok çok daha fazladır açıkçası. O bölümün yetişmesi için uğraşılır. Bu noktada da vakit kaybı bütün programı aksatabilir. Yani çünkü biz set dediğimiz zaman bir çekirge sürüsü örneğini veriyorum. Bir yere birdenbire şöyle düşünün, 80 kişi geçiyor. 5-6 tane karavan, 4-5 kamyon, arabalar, araçlar ve insanlar şeklinde hareket edildiği için ve belli bir programlamayla gidildiği için orada parmağım kırıldığında hep birlikte böyle bir kaldık. Ama gün sahnesiydi, güneş batmadan çekilmesi lazımdı, geceye dönmemesi lazımdı ve gün batmasına da çok az, bir yarım saat 40 dakika vardı. Ve ben o kırık parmakla oynamak zorunda kaldım. Devam ettim.
Devam ettim demese diye düşünmüştüm. Tam devam etmişsiniz.
Evet, biraz acımasız yanları da var doğal olarak. Yani tadımızı kaçırmayalım ama bu da işin gerçeği. Bu set yoğunluğunda uykusuz çalışan, set çalışanlarından çok fazla vefat eden oldu. Kazalar yaşandı. Yani ben yine iki parmakla kurtardım. O noktada da talihsiz böyle bir olay yaşanmıştı.
Gerçekten büyük bir talihsizlik olmuş. O zaman diğer bir soruma geçeyim. Bugüne kadar oynamaktan en çok keyif aldığın karakter hangisiydi?
Evet, düşünürsek bugüne kadar oynamaktan en keyif aldığım karakter. Gene set üzerinden ve sonra tiyatro üzerinden örnekleyebilirim. Set üzerinden benim için 3 yıl süren Sakarya Fırat isimli bir projem vardı açık. Orada oynadığım Er Sait Ayhan rolü çok özel bir roldü. Bizde şöyle bir şey var. Bazı meslektaşlarım dizi çekmeyi sevmez ama ben seviyorum. Çünkü bir rolü, karakteri her hafta başka yönüyle gösterebiliyorsunuz bir şekilde. Eğer kaliteli bir dizi ise ve söylediğim gibi iyi bir senaryoysa, o da 3 yıl süren bir diziydi benim için. Karakterin serüveni 3 yıl sürdü ve o noktada da çok sevdiğim bir karakterdi. Bazen düşünürüm, yani yaşıyor olsaydı şu anda ne yapardı gerçekten? Nasıl bir hayatı olurdu? Çünkü üzerinden çok zaman geçti. Bu şekilde örnekleyebilirim.
Diğer bir soruma geçiyorum o zaman. İlham aldığın ya da başarılı bulduğun oyuncular var mı?
Var. Tek tek isim saymayacağım. Çünkü çok fazla var. Baktığınız zaman bizim coğrafyamız diyeyim, oyunculuk noktasında çok başarılı buluyorum açıkçası. Yani bu coğrafyada yetişen oyuncuları çok başarılı buluyorum ben. Yani bu konuda gerçekten iyiyiz. O noktada bir de ben konservatuar mezunu olduğum için biz daha öğrenciyken alt ve üst sınıflarımızla çok yoğun ilişkilerimiz olurdu. Yani birbirimizin parçalarını izlerdik, üzerine konuşurduk ya da yakın arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde oyunculukla ilgili konuşmaya devam ederdik. Yani eğitim sürerdi ve o noktada da üst sınıflarımdan, hocalarımdan, abilerimden çok fazla öğrendiğim şey var ve o noktada da çok fazla örnek aldığım kişi var açıkçası.
Peki, bir senaryoyu okurken en çok neye dikkat ediyorsun? Konusuna mı, karakterine mi, diyaloglarına mı?
Öncelikle karakter. Yani benim şöyle bir yola çıkma noktam var. İki soru sorarım. Bir, bu rolü oynadığımda bu karakter bana ne katacak? Bunu oynamış olmak. İkincisi, bu rolü başka oyuncu değil, ben oynadığımda ben bu role ne katabilirim? Bu iki soruyu cevaplamam lazım o rolü kabul etmem için. O yüzden karakter ve zaten biz bir karakteri okuduğumuzda hemen hayal kurmaya başlıyoruz. Onu nerelere götürebiliriz? Ya da daha yazılmamış sahneleri hayal edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle sahneleri olsa nasıl oynarım? Bu eğer sizi heyecanlandırıyorsa zaten role yaklaşıyorsunuz. İkinci olarak da diyalog tabii ki. Çok çok önem veriyorum diyaloğa. Yani izlediğimiz bazı projelerde dinlediğinizde evet güzel karakter, çok güzel çekilmiş, ortam, atmosfer harika. Fakat o diyaloglar hani bir çakıl taşı gibi kulağınızı çizebiliyor. O noktada diyaloğa da çok önem veriyorum.
O zaman diğer bir sorumla devam edeyim. Diyaloglara da dikkat ediyorum, karaktere ne katabilirim ya da o karakter bana ne katar diye soruyorum dedin. Peki keşke oynamasaydım ya da reddetmeseydim dediğin bir rol var mı?
Açıkçası yok o noktada. Şöyle bir düşünüyorum. Çünkü ben aynı zamanda akademisyenlik de yaptığım için, ikisini bir arada götürdüğüm için biraz seçme şansım olabiliyor rolleri. Yani bu benim için çok büyük bir lüks. O yüzden de bayağı seçerek kabul ettiğim için sanırım öyle. Zaten şöyle de bir durum var. Rolü de kendinize de çekebiliyorsunuz. Yani okuduğunuz zaman eğer şeyi görüyorsanız, bu nerelere gidebilir görüyorsanız ve çalıştığınız yönetmen de çok önemli açıkçası. Yönetmenle karşılıklı rolü geliştirip genişletebiliyorsanız zaten kabul ediyorsunuz. O noktada da bir sıkıntı olmuyor.
O zaman klasik bir soruyla devam ediyorum.
Lütfen.
Tiyatro sahnesi mi, sinema perdesi mi?
Benim için sinema perdesi. Bu konuda meslektaşlarımla bazen görüş ayrılığına düşebiliyorum. Bizde genelde tiyatro kökenli oyuncular tiyatroyu çok sever, sinemayı da sever ama tiyatro onlar için başkadır. Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Yani hissiyatım o yönde değil. Sahneye çıkmayı da seviyorum ama kamera önü beni daha çok heyecanlandırıyor. Tiyatro için derler ya suya yazı yazmak diye. Belki o kısmı biraz benim için çektiğim işin sinemada ya da televizyonda bir şekilde kayıt altına alınıyor olması ve ileride de izlenebilecek olması, böyle bir ihtimalin olması galiba beni daha çok heyecanlandırıyor.
Peki, devam ediyorum sorularıma o zaman. Bir gün bir oyuncuyla çalışmak isteseydin, bu hangi oyuncu olurdu? Hollywood ya da Türk sineması fark etmez.
Umarım ismini doğru telaffuz ederim. Fransız bir oyuncu Marion Cotillard.
Peki neden?
Çok başarılı buluyorum açıkçası. Yani oynadığı rollere baktığımızda işte Kaldırım Serçesi'ydi sanırım. Onunla Oscar aldı. Ondan sonraki oynadığı rollere baktığınız zaman inanılmaz başarılı buluyorum. Erkeklerden de Daniel Day-Lewis'le çalışmayı çok isterim. Çünkü benim gibi bakan, yani sahnede ya da kamera önünde bir rolü oynarken mutlaka bir değişime inanan, seyircideki o inandırıcılığı ön plana alan düşüncede, bu yaklaşımda olan oyuncular için özellikle Daniel Day-Lewis bayağı bir zirve, bayağı bir usta yani.
Biraz da tabii ki magazinsel olarak devam edeceğim. Set dedikodusu yapalım istiyorum.
Tamam.
Yani bazı oyuncuların böyle çok kaprisli olduğu, set çalışanlarına kök söktürdüğü söylenir. Hiç böyle bir oyuncuyla çalıştın mı?
Ne yazık ki çalıştım.
Yani bu gerçek.
Bu oyuncu gerçek
kaprisi
tabii
diye bir şey
ki.
Var.
Aslında konu biraz başa dönüyor bu noktada. Hani dedim ya, oyuncuların da farkına varması lazım. Hepimizin bunu idrak etmesi lazım. Bu bir meslek ve bir iş. Biz de bu işi yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Severek yapıyoruz. Bazen bu iş sınırından çıkabiliyor. Bir egosantrik durumlar girebiliyor ne yazık ki. Ve Allah esirgesin o set çok çekilmez bir set haline gelebiliyor. Yani şunu anlamak lazım. Biz bütüne hizmet ediyoruz. Yani setteki çaycı, ışıkçı, yönetmen ve sonra yardımcı oyuncular, oyuncular, yani baktığınızda aslında bir bütüne hizmet ediyoruz ve o bütünü tamamlayıp seyircinin, izleyicinin karşısına sunmaya çalışıyoruz. Ama bir oyuncu kendini bütün, tırnak içinde söylüyorum, tek başına bir bütün olarak gördüğü zaman biraz sıkıntı yaşanabiliyor ve ben açıkçası da üzülüyorum. Onlar için üzülüyorum. Yani böyle yaşanmaz çünkü. Yani böyle bir egoyla, böyle bir kaprisle yaşamak zor diye düşünüyorum. Bence sete yaptıklarından daha çok kendilerine zarar veriyorlar.
Off the record olarak o ismi sonra ben isterim sizde.
Muhakkak ki kayıt dışı söylerim tabii ki.
Gelecekte illa şu tarz bir karakteri canlandırmak istiyorum dediğin bir fikir var mı aklında? Ya da şöyle bir filmde oynamak istiyorum dediğin?
Açıkçası yok. Çocukluğumdan gelen açgözlülüğüm devam ediyor. Ben her türlü hepsinde oynamak istiyorum. Her türlü rolde oynamak istiyorum. Bugüne kadar asker çok fazla oynadım. Doktor oynadım, avukat oynadım. Kamera önünden
Yeniçeri Ağası.
Yeniçeri Ağası oynadım. Yani askerliğin her boyutunu yaşadım. Hiç polis oynamadım. Belki bir polis rolü, bir sivil polis ve onun maceraları biçiminde.
Çok da yakışır.
Yani umarım, belki de o olabilir, yani ona örnek verebilirim.
O zaman artık son sorumu soracağım.
Dinliyorum.
Tekrar bir meslek seçme şansın olsa yine oyuncu olur musun?
Yani bunu bazen düşünüyorum. Diyorum ki aslında olmam herhalde. Çünkü ben bunu yaşadım, deneyimledim. Bakıldığında yeni bir şey deneyimlenebilir. Ama sonra düşünüyorum ki büyük ihtimal başka bir işte dikiş tutturamam. Çünkü çabuk sıkılırım ve başka meslekleri
sürekli
hayal ederim.
Sürekli meslek değiştirmek istersin.
Evet evet, onun yerine gene oyuncu olarak dünyaya gelelim. Böyle bir fantezi içerisinde gene bu mesleği seçerim diye düşünüyorum açıkçası.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Bugün Süleyman'ı tanıdık, ona büyüdün de ne oldun diye sorduk, iyisi ve kötüsüyle oyuncu olmak üzerine konuştuk. Mikrofon önünde ben sunucunuz Şüheda, konuğum Süleyman ve mikrofon arkasında arkadaşım İrem'le bugünkü bölümümüzün sonuna geldik.
Büyüdüğünde Ne Oldu'nun bir sonraki bölümünde farklı bir meslekle buluşuncaya dek hoşça kalın.
Genç Radyo devam ediyor.
Şüeda, Süleyman diyorsunuz sürekli, soyadından hiç söz etmiyorsunuz. Bu bir tarz mı?
Evet, bunu aslında programımızın bir formatı olarak düşünebiliriz. Karşımızdaki gelen kişi normalde benim hoca diye hitap ettiğim ya da işte bey diye hitap ettiğim ya da ismi soy ismi çok önemli biri olabiliyor. Ama biz daha samimi bir program ortaya çıkartmak için merhaba Süleyman, hoş geldin şeklinde ilerlemeyi tercih ediyoruz.
Diğerlerinde de aynı şekilde
mi? Hepsinde aynı şekilde ilerliyor.
Onların isimlerini vermeye şansınız var mı?
Tabii, ilk bölümümüzü Mert'le çektik. İkinci bölümümüzde Deniz var. Üçüncü bölümümüzde Serkan. Dördüncü bölümümüzde
Elif var.
Elif var.
Cem var.
Cem var. Aslında bölüm direktörü söylüyorum ama.
Hepsinde de isimler var.
Hepsinde isimler
var. Amacımız şeydi. Biz şunu düşündük de. Biz bir podcast dinliyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Biraz daha didaktik olan podcastler aslında bizi biraz itiyor. Bu yüzden dedik ki bu samimiyet ortamını yakalayalım. Dinleyici de sanki üçüncü bir kişi olarak o sohbetin içerisindeymiş. O samimi ortamın içerisindeymiş gibi hissetsin dedik. Ve bu yüzden daha senli benli, daha samimi bir dil kullanmayı tercih ettik aslında.
Peki soru hazırladınız mı? Sanki bazıları hazırlanmış soru gibi ama doğal soruluyor. Podcast'in orijinalinde ya da farklı podcast uygulamalarında soru soranlar var, doğaçlama yapanlar var, o anda sorudan soru çıkaranlar var. Siz hangi yöntemi deniyorsunuz?
Biz sorularımızı önceden hazırladık ve bu bizim aslında standart bazı kalıp sorularımız var. İşte çocukken ne olmak istiyordun ya da büyüdüğünde ne oldun gibi. Akabinde mesleği öğrendikten sonra o mesleği tanımaya yönelik ya da o mesleğin handikaplarını öğrenmeye amaçladığımız farklı sorularla devam ediyoruz. Ama bunların hepsi hazırlanmış sorular oluyor.
Peki bundan sonra podcast ağırlıklı mı gideceksiniz yoksa medyanın diğer alanlarında faaliyet göstermeyi, o alanlarda bir şey üretmeyi düşünüyor musunuz?
Ya aslında podcast çok istediğimiz alanda bizi ilerlememizi engelleyecek bir şey değil. O yüzden podcast'i bence her daim devam ettirebiliriz. Bizim açımızdan hiçbir sıkıntısı olmaz onun.
Ben daha çok sunuculuk, spikerlikle ilgileniyorum. Hani televizyon önü istiyorum ama arkadaşımın da söylediği gibi podcast bizim hayatımızın her anında, hani aslında kişisel olarak da biz bundan mutlu olduğumuz için hobi olarak devam ettirebileceğimiz bir şey. Bu alana profesyonel olarak da eğilmek isteriz elbette ama o amacımızı gerçekleştiremesek bile her zaman bizim için hobi olarak kalacak ve devam edecek bir şey.
Bu podcast serisinin yeni bölümleri gelecek mi yoksa başka bir podcast'e mi başlayacaksınız bundan sonra?
Eğer yeni bir fikir gelirse neden yeni bir podcast olmasın? Ama tabii ki de bu podcast'e de devam etmek istiyoruz aslında. Daha bayağı farklı mesleklerle.
Dinleyici tespit edilebiliyor mu podcast'te? Kaç kişiye ulaştınız, kaç kişi dinledi? Öyle bir istatistik var mı?
Şöyle, aslında yayınladığınız mecraya bağlı. Spotify Podcaster var. Orada aylık dinlenmeleriniz, günlük dinlenmeleriniz görünüyor. Diğer mecraların da farklı yöntemleri var sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Hani ben podcaster'dan yayınladığımız için en azından oraya hakimim. Orada öyle bir durum var ama diğer mecraların da kendine göre yöntemleri olduğunu biliyorum.
Podcast ile ilgili dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Radyo programından farkı şu. Birincisi zamana bağlı değil. İkincisi frekansa bağlı değil. Radyo programını bir frekanstan dinliyorsunuz. Artık gerçi internet, yani dijital mecralarda da radyo dinlenebiliyor ama zamana bağlı bir saat diliminde dinliyorsunuz. Bunu istediğiniz her saatte dinleyebilirsiniz. Doğru mu?
Doğrudur.
Bu anlamda da podcast aslında daha büyük bir özgürlük sağlıyor size. Özellikle zaman açısından.
Evet.
Her hafta gençlerin istediği bir şarkıyı yayınlıyoruz. Bu hafta da sizin istediğiniz şarkı gelecek. Barış Manço'dan Yaz Dostum.
Altı üstü beş metrelik bezli Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha, tüm defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tüm defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa.
Hemen TRT'nin Geleceğin İletişimcileri yarışmasının size ne kattığını soracağım. Bu yarışmaya nasıl girdiğinizi, nasıl hazırlandığınızı anlattınız ama yarışmaya girdikten sonra özellikle de derece için aday olduktan ve birincilik ödülü aldıktan sonra hayatınızda neler değişti?
Şöyle oldu, bana şöyle bir farkındalık geldi. Ya olabiliyormuş. Hani bir şeyleri yapınca, bir şeyler için uğraşınca, gerçekten emek sarf edince bunun olabileceğini gördüm. Bu bende çok farklı duygular uyandırdı. Daha umutlandım. Geleceğe daha şu an pozitif bakıyorum. En azından bende böyle bir algı yarattı.
Ve büyük bir özgüven aslında bu. Çünkü bir iletişimcinin en büyük hayali herhalde bir TRT'nin yarışmasında birincilik ödülüne sahip olmuş olmak. Üstelik ilgi duyduğumuz bir alanda bu alanın birincisi seçildiğimiz için özgüvenimiz çok arttı diyebilirim.
Buraya bir 4 günlük kısa kampa da geldiniz. O kampta neler gördünüz? TRT'yi nasıl buldunuz? TRT ile ilgili neler düşünüyorsunuz? O izlenimlerinizi de alabilir miyiz sizden?
Tabii. Biz 4 gün boyunca burada çok güzel ağırlandık. Çok memnun kaldık. Pek çok yeri gezdik, dolaştık TRT içerisindeki, kampüs içerisindeki. Ve aslında arkadaşımla dönüp şey dedik. Ya biz neden burada değiliz ki? Umarız hani biz de bir gün burada oluruz. Çünkü gerçekten bir iletişimcinin hayali burası. Ve aslında bunun boş bir hayal olmadığını, gerçekten de burada olmanın çok büyük bir lütuf olduğunu gördük. Ve daha çok heveslendik.
Aynen öyleydi. Benim için de öyleydi. İnsanın gözü açılıyor. Bazı şeyleri fark ediyorsunuz. Mesela ben hayatımın geri kalanında bu mesleğe kurguda devam etmek istiyorum. Şunu diyebilirdim buraya geldiğimde. Ya kurgu çok kaos ortamı. Ben bunu yapamam diyebilirdim. Ama dedim ki ben bunu yaparım. Tam da düşündüğüm gibi bir ortammış. Benim içinde yaşayabileceğim, mutlu olabileceğim bir ortammış. En azından TRT bana böyle bir fırsatı verdi. Ve bu gerçekten beni sevindiriyor. Görmüş olmak bu duruma.
Şueda Buse Çimen ve İrem Zirek, teşekkür ediyoruz. Siz Eskişehir'den Ankara'ya geldiniz bu program için. Onun için öncelikle bir teşekkür ediyoruz.
Davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz.
Biz çok mutlu olduk. Umarız sizi meslektaşlarımız olarak da görebiliriz. Hedefleriniz var. Biraz da koymuşsunuz, çerçevelendirmişsiniz o hedefleri. Umarız onlar sonuca ulaşır. Siz kurguda, siz ekran önünde aynı başarıyı devam ettirirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nden de konuklarımız, bir kez daha söyleyelim isimlerini, şu Eda Buse Çimen ve İrem Zirek. Dördüncü sınıfta katıldılar, artık mezunlar. Meslektaşımız diyoruz onlara, iş buldukları günde beraber çalışacağız. Belki yan yana, belki aynı ortamda. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Ben Abdullah Koltuk. Genç Radyo'yu Zeynep Yıldırım'la hazırladık. Teknik Masa'da Nuri Göktaş vardı. Gelecek hafta yine başarılı gençlerle birlikte olacağız. Yine sizi başarılı gençlerle buluşturacağız. Hoşçakalın. Genç Radyo sona erdi.